Ayrım 18.
Sayfa 228. Ağırlık bastı, acık bastırdı ya geçer. Gözleri kanlanmış, göz çukurları halka halka morarmıştı tabip yüzbaşının. Boştaki elini yüzünden geçirdi, şakaklarını çenesine ovuşturdu avucunun içiyle. Ne dediğini anlamaya çalışıyordu binbaşının. Ayıp dediğim oydu. Herkes kendini, kaz da kazlığını bilmeli değil mi? Olmuyor. Ayıp değil, uçmayız biz. Ayağımız, gövdemiz, başımız. Yabana atılır mı insan dediğin? Uçmasın. Ata, arabaya, trene biner. Her bir şeyi bildiğimiz, uçandan, kaçandan, sürüm sürüm sürünenlerden iyi bildiğimiz doğru değil mi? Yani, yanisi şu, kurdun kuşun oyuncağı olduk gibi geldi birden. Öfkemizden, kinimizden, nefretimizden korkan yok. Korksunlar mı? Korkmasınlar, korkmasınlar ya, kuruntularımızı, kurnazlığımızı, doymazlığımızı da bilsinler. Bir yerlere sığdıramadığımız aklımızı bilsinler. Kanat vurup yüce çıkmak ne edelim olmuyor. Atının üstünde diklendi, derince soluklandı binbaşı. Bu dünya o dünya değil şimdilik. Bir süre sustu. Rüzgarın kaldırdığı toza girmemek için yavaşladı. Birimiz için değil, tanıdık olsun olmasın, hep birlikte söylediğimiz bir türkü olmalı yaşamak, Fevzi. Öyle olmalı. Tutturuvermeli hep birden. Acılısı olur olsun. Kime acılı olur türküler? Acılısı, hasretliği, yanığı, içli bir esinti işte, ayağını yerden keser insanın. Var mısın, yok musun şu dünyada? Yaşarken bilinmiyor yokluk, hep varsındır, bir yerlerdesindir. Eğilirsin, doğrulursun, sevinirsin, yerinirsin, saati saatine uymaz insanın. Uysa da çok sürmez, değişir gider bugünden yarına, gün gece olur, dost düşman, bir an, bir anın tıpkısı değildir demişler. Bunlar hep aklımdadır. Döner durur bunlar aklımın bir ucunda benim. Sade benim de değil. Senden bana, benden ona akar gider bu düşünceler. Yüzünden, duruşundan, bakışından, ne bileyim yokluğundan bir şeyler alır veririz birbirimizin. Sevgi dedikleri, aşk dedikleri, dostluk düşmanlık dedikleri, senden bana, benden ona akıp giden bu duygulardan, düşüncelerden başka bir şey mi? Sevmesine sevmeli. Türküleri sevmeli Fevzi, sevmeli ya. Sıra oynak işveli havalara kanat vurup yücelere çıkmaya da gelmeli. Hadi bizi geç, iyisi de vardır az buçuk yaşadıklarımızın. Ya Asım, Asım gibi yüzlercesi, yüz binlercesi, tükendi, sıskası çıktı çocuğun. İnsan 20'sinde aşık olmalı, doktor. Kanat vurup yücelere çıkmalı, tükenip uykuya koşacaksa aşkın kucağında olmalı bu. Akıl diye, yürek diye ona derim ben. Dersin de, doyunmaktan, çiftleşmekten öte, bir yolu bulup, üste çıkmak kavgasıdır yaşamak. Kim ki canlıdır tohumunda, bu da vardır diyen, desensin ağabey. Kavgasını bir yana koy, üste çıkmak olduğu yerde kalmamaktır da, kimse sürgit olduğu yerde kalmak istemez. Düşünmeli, aklın ölçüsüne vurmalı, güç kimde ise haklı odur dedin mi, zorbalığın sonu gelmez, gelmiyor. Akıl neresinde bunun kardeş? Yaralılar, ölüler, tutsaklar, kan, ateş, duman. Canlının tohumunda olmaktan çıkmış, kurumlaşmış hepsi de. Mülk, para, asker, silah, siyaset. Herkes habire güç kazanmanın yollarını arıyor. Altta kalanın canı çıksın dünyası. Akıl gibi akıl mı bu? Ne bileyim, başka çok başka şeyler de olmalı aklın suyunda. Çok da karışık değil. Nasıl? Suya, havaya, ışığa, ota, ağaca, kuşa bakmasını bilsek belleriz belki. Esmesi, tozutması, kavgası hep yeterincedir bunların. Böyle derdi bizim Ali Mümtaz hocamız. Ne eksik ne fazla, yeterince. Kavga olsun da az olsun demek mi bu? Anlamadım. Kavga olmasın, hiç olmasın ne iyi. Ama önünü tıkarsan taşar su. Hava dur dediğin yerde durur mu Fevzi? Biz istemesek de günün bir yanı karanlıktır. Gece güneş doğmuyor. Otun tohumu, ağacın çiçeği, gülün dikeni nasılsa öyledir. Kendi bildiğinedir bunlar. Bozup kurup yeniden yapmaya kalktın. Kuşu kafese, çiçeği saksıya koydun mu tadı kaçar. İyisi kötüsü Kavgası, barışı, sevgisi iç içe ölçülü, dengeli, uyumlu bir düzendir bu. Yani kavga için kavga diye bir şey yok. Yani akıl, aklımız bizim sevgiyi, ölçüyü, uyumu bir yana koymak için değildir. Güçlü olacaksın, haklı, uyumlu da olacaksın. Bu senin söylediklerin haksızlığa uğramış olmaktan, en güçsüz zamanında haksızlığa uğramış olmaktan ağabey. Öbür yanda olsan, İngiliz'den, Fransız'dan yana olsan aklına bile gelmez. Canlandı, sıcacık gülümseyiverdi çobanoğlu. Gücümüz var mı yok mu? Varsa ne kertededir? Onu pek bilemem şu sıra. Ama haklıyız. Şu söylediklerini söylenmek de, isyan etmek de hakkımız. Ya hem güçsüz hem haksız olanlara ne demeli? Hem güçsüz hem de haksızca adam. Onu bilemem Fevzi. Öylesi hayvanlarda yoktur, olamaz. Gülünçtür belki ama öteki insanın hem haksız hem de güçlü olması gülünç de değil, çirkin. Yürek bulandırıcı. Huysuzlanıveren atın boynunu okşadı. Haklılık, haksızlık işin bir yanı diye sürdürdü sözünü binbaşı. Öbür yanı başka, çok başka doktor. Topunu, tüfeğini, askerini toplayıp üstümüze salanlarla bir ilgisi yok. Halk olmak, insan olmak, kulluktan, buyurganlığın sultasından çıkmak. Açıkçası saltanat maltanat tanımamaktır bu bizim yaptığımız işin öbür yanı. Doğruldu, çenesini yukarıya yukarıya kaldırdı. Dikleniverdi atının üstünde. Suyun önü açıldı. Bundan öte millet kendi işini kendi görecek. Buyuranı da, buyrulanı da kendisi olacak. Kongre heyeti, temsiliye sonunda meclis. Bu ne demek? Başına buyrukluğu demek milletin. Saltanatın, saltanatı avucunda tutup milleti sürüm sürüm süründürmek isteyenlerin tüylerini diken diken eden şey. Olmaz denildi. Ama oluyor. Bana sorarsan zor olanı, hayal bile edilemeyen yanı başarıldı bu işin. Acılı oldu, ağrılı oldu. Ya ne olacaktı ki? Bozkır'ın doğu ufkuna uzanan yanı sabah aydınlığında sarı, saydam yansımalarla doluydu. Şurada deniz, ötede çöl, uzakta puslu bulutlu bir kıyı şeridi gibiydi görüntüler. Gün yükseldi, Eylül güneşi altında yaz sonunun sarı soluk renklerine büründü Bozkır. Göğün mavisi tam da orta yerinde eğik uzun upuzun bir çizgiyle çizilmişti, gün batısına gidiyordu göçmen kuşlar bir dizi kanat kanat. Arabaların epey gerisinde kalan iki atlı binbaşı ile tabip yüzbaşı küçük karınca kadar küçüktüler görüntünün bir ucunda. Atların horultusundan, toynak patırtılarından, koşum şıkırtılarından başka ses duyulmadı uzun süre. Atlıların ikisi de susmuştu. Akıl kuşku demekse kendini de yaşamı da sorgular, sorgulaması gerekir diye düşünüyordu Cezmi. Her zaman her dediği olmuyor aklın. Tali öyle söylüyordu. Popilas'ın kurmayları Sakarya'daki savaşı akıllıca planlamışlar. Kime yaradı ki bu akıl? Yaralısını yitiğini sayma. 35 bin cana kıymaktan başka, barış için, sevgi için, hakça üretip hakça bölüşmek için, aklın kendi kendine sorguladığı, sürekli sorguladığı bir dünya. Yüzünü buruşturdu, gergince toparladı dizginleri Baytar binbaşı. O da aklın gereğiydi. Bizimkiler kuzeyden doğru, Beylik Köprü Sivrihisar üstünden çevirip kuşatacaklardı çekilen Yunan tümenlerini. Güç yetmedi, olmadı anlaşılan. Gücün yeteceği, aklın kendini de sorgulayacağı bir yere hızlı, olabildiğince hızlı gitmek ister gibiydi. Yolcular geceyi Yunak yakınlarında bir harman yerinde geçirdiler. Ta uzaktan direğini gördükleri bir su kuyusunun yanındaydı harman yeri. Tınazlar, sap demetleri, saman saçıntıları oldukları yerde öylece bırakılmış birkaç döven, ekini biçilmiş tarlaların orta yerinde gün sonunun ışıklarıyla sarı, parlak, göz alıcı bir görünümü vardı harman yerinin. Arabalar çözüldü, hayvanlar sulandı, çadırlardan birkaçı kuruluverdi oracığa. Azığını alan erler mataraları ellerinde kuyunun başına üşüştüler. Uykusunu almış, yorgunluğunu üstünden atmış görünüyordu Asım. Erler işlerini bitirip ayrıldıktan sonra uzunca bir süre oyalandı durdu kuyunun başında. Genç Asteğmen bir türlü ilgiyle, şaşkınlıkla bakıyordu. bu bozkır kuyusunun ayrıntılarına, upuzun direği, ipi kovası, yontma taştan bileziği, suyun da derinlerdeki gümüş parıltısı, ceketini, gömleğini, soyunu verdi sonunda. Bir kova, bir kova daha, bir kova daha çekti. Çekti, boşalttı kovayı başından aşağıya. Öte yanda Afyonlu'nun getirdiği kumanyayı anca yarılayabildi çobanoğlu. Bol bol su içti, kalktı. Sabah uyanmazsan bırak beni ağabey, şurada bir yerlere bırak, sorulursa öldü falan dersin. Demesine derim de dirilirsin sen gözüm, sabaha kalmaz dirilirsin. Hele de, helesine bilmez değilsin, derince uyuduğunda İstanbul'dan, İzmir'den, adını bilmediğin bir yerlerden bir güzel olur ya, gelir girer mi rüyama, başını salladı Cezmi. Eh işte, iki adım attı durdu çobanoğlu. Nerede, nerede o talih bizde ağabey? Peri kızı olsa gelemez, bilmez ki yolu nerededir. Unuttuk gitti biz güzelleri. Akşam karanlığında azıcık salınarak yürüyordu çadıra doğru giderken. İki kadeh buzlu rakı, iki dilimde peynir geldi geçti aklından. Oturduğu sap yığınını yaslandı, yalnız kaldı Cezmi. Erlerin kıpırtılı küçük kümeciklerine, kuyunun başında eğilip doğrulan gölgesine baktı Asım'ın. Akşam serinliği, sokaktaki oyuna doymaz çocuklar, ne iyi, yitirme oğlum, yitirme kardeşim, yitirme sevincini diye söylendi kendi kendine. Baytar binbaşı Cezmi ile yanındakiler, Akşehir'e ilk gelen karargah birimlerinden biriydi. Komutanlık katı, bağlıları, ağırlıkları, cephe komutanlığı karargahının bütün birimleriyle Akşehir'de toplanması zaman aldı. O süre içinde nalbantlar, bakıcılar, arabacılar, seyisler bile el birliği ile hiç de kolay olmayan bir işi başardılar. Sultandağ eteklerinde bir hayvan hastanesi yaptılar, çıkardılar ortaya. Ekim ortalarında son eksikleri giderilmeye çalışılıyordu hastanenin. Yedi gölün orta yerinde inişli çıkışlı yükseltileriyle dağlardan bir güzel dağlar dizisiydi Sultan Dağları. Çayırları, otlakları, pınarları ile bu dağlar sanki de gönüllerini çeldi. Sevdiğince, bildiğince iş yapmanın erincini üfledi Baytar binbaşı ile yanındakilerin yüreklerine. Üç hafta boyunca kerpiç kesildi, arabalar dolusu saz demetleri taşındı göl kıyısından. Kaynaklardan aşağı oluk oluk sular akıtıldı yalaklara. Tavlaları, yemlikleri, koğuşları, yönetim yeri ile barışı, düzeni, olağanı çağrıştıran büyükçe bir çiftlik, bir barınak konumuna geldi binbaşının hastanesi. Cephe komutanı, karşı saldırı için karar alınmasını isteyen başkomutanlıktan süre uzatımı istedi. Bir ay yetmedi, iki ay, o da yetmedi. Bahara ertelendi karşı saldırı. Cephede, cephe gerisinde, askerin olduğu her yerde gözle görülür bir canlılık vardı. Alaylar, toburlar, bölükler, ta gerilerdeki yedekler bile gönüllüce elden gelenin iyisini öğütlüyorlardı birbirlerine. Meclisteki mebuslardan, karargahlardaki kurmaylara beklemekten sıkılanlar, Batı cephesi komutanının ilk büyük iş orduyu güçlendirmek, taarruz yapabilecek duruma getirmektir dediğini konuşuyorlardı aralarında. Gün geçmedi, süvari birliklerinin pekiştirilmesi, canlı atak vurduğu yerden ses getirecek tümenler kurulması kararı alındı. Alaylara dağıtılacak binek atlarını taşıyan ilk katar Akşehir istasyonuna geldiğinde Baytar binbaşı gerekli hazırlıkları yapmıştı. Vagonlar boşaltıldı, yukarıya hastanenin çayırlığına çekildi atlar. Al, kır, doru, yerli Arap, İngiliz, yatkın, yavaş soylu. Atların gelişiyle alaca bulacı oldu tavlaların önü. Nalbantlar, bakıcılar, alaylardan gelen süvariler, panayırda at pazarlığında gibi koptular, ayrıldılar. Oradan oraya dolandılar, durdular uzunca bir süre. Tavlaların önünde gün ışığının yandan vurup göğsünden yukarısını ak aydınlık kıldığı bir yerdeydi Baytar binbaşı. Elleri kemerinin üstünde, yüzü yukarıda, olup biteni izliyordu uzaktan. Eksiği, eksiği var mı bu işin Baytar başı diye mırıldandı kendi kendine. Kalpağına, gövdesinin keskin çizgilerine, duruşunun görkemine yaraşan bir gülümseme vardı yüzünde. Sicili olanlar ayrı, olmayanlar ayrı. Atların hepsi sıraya dizildiler. Bir bir yoklanıp yeniden kayda geçirildiler. Tavlalarda karantinaya alındılar. Sonuncu at yerine bağlandığında gün kararmıştı. Geç vakit orta hamamın göbek taşına uzanmış, kubbenin mavi, kırmızı, sarı renkli küçük camlarına, tavandaki su damlacıklarının pırıltılarına bakıyordu Cezmi. Uyur gibi atlarla, insanlarla, savaşlarla, yarım yamalak aşklarla dolu yaşamından uzak, tenhalığın, hamamdaki ıslak, buğulu sıcaklığın tadını çıkarmaya çalışıyordu kendince. Erzurum'dan Diyarbakır'a, Harput'a, Kayseri'ye, İstanbul'a, büyüğü küçüğü her yerde birbirine benziyordu bu hamamlar. Girişi soğukluk bölümü, külhanı, kurnaları, kubbelerindeki şu renk renk buğulu camları ile bile. Bildik, tanıdık evinin içi ocağının sıcaklığı gibi insanın, kaygan değil, esnek, itici, dayanıksız da değil, sağlam, durağan. Ne demek peki bu? Evcilliktir, a efendi, aidiyet, iyiliktir. Ses, Ali Mümtaz Hoca'nın sesiydi. Düş dünyasında görüntüsü yoktu. Hoca'nın, anlattıydım, savrulduğu boşlukta yaslanıp duracağı yerdir insana ev. Evcillik, aidiyet. Yörüklerimiz bizim, öyle derler efendi. Yurt. Ne demek yurt? Çadır demek. Çoluk çocuk yörüğün içinde yaşadığı çadırı demek. Çadırına yurt der. Doğup büyüdüğü, uğruna savaştığı, ölüsünü gömdüğü toprağa yurt der bizim yörüğümüz. İlkin hangisidir yurt olanı bilinmez. Sade hamamlar değil, köyleri, kentleri, evleri, evlerinin içi de çoğu birbirine benziyordu bu yurtta yaşayanların. İnsanın savrulduğu, boşlukta tutunması içindi bunlar Ali Mümtaz Hoca'ya göre. Kadının erkeği, erkeğin kadını olması, bunların çocuklarına bizim çocuklarımız demeleri de bundandır belki. Tavanı yükselt, tavanı yükselt a efendi, genişlet toprağı da, ucu bucağı yoktur bu benzeyişlerin. Evdeki Arap bacı, derisinin renginden başka tıpatıp anasına benzer çocuğun, topraktan, sudan, havadan, ışıktan değil mi? İnsan insana, canlı canlıya, her bir şey bir ötekine benzer bu dünyada. Evcillik böyle bir evcilliktir, dünya evcilliğidir sonunda. Keseleyeyim mi kumandan? Yorgunluk atmak, biraz da at, ter, gübre kokusundan kurtulmak için son 3 haftada bu 4. gelişiydi Cezmi'nin orta hamamına. Oldum olası tellak mellak birinin bir başka birini yıkamasından hoşlanmıyordu. Yok yok birader, istemem dedi. 4. kez ters dedi adının Kasım olduğunu öğrendiği tellağı, daldığı sessiz söyleşinin kesilmesine acınmıştı. Doğruldu, kalktı göbek taşından. Fransızlarla barış anlaşmasının imzalandığı günlerin ertesinde, Kasım ayı başında hayvan hastanesine gelen, gözetim altında tutulduktan sonra birliklere dağıtılan atların sayısı çoğaldı. Yalnız süvarilerin değil, piyadelerin, topçuların, istihkamların da sayısı artırılıyor, silahları, eğitimleri, ateş gücü, saldırı yetenekleriyle tümenlerin Yunan tümenlerinden daha üstün duruma getirilmesine çalışılıyordu. Binbaşı Talih, öyle hazırlanmalı ki kesin olsun alınacak sonuç. Toprak bizim toprağımız. Kendisine karşı bir halkın arkasında kalacak düşman. Çözülür, çöker dediğini anlatıyordu cephe komutanı paşanın. Karargah sağlık müfrezesinin taş medrese çıkışındaki tabip odasında ışığı arkasına almış, yaptığı kara kalem resmin üstüne eğilmişti çobanoğlu. İkindi sonrasıydı. Gün erken kararıyordu. Avlu girişinden doğru yaklaşan ayak seslerini duydu, başını kaldırdı. İçeride mi oğlum yüzbaşı bey? Olur mu olur. Mi ya da sol. Gam dizisindeki bu iki ses arasında bir yerde sıcak turuncu bir sesi varmış. Asım böyle tanımlıyordu binbaşı Cezmi'nin kendisine özgü sesini. Resmi masanın öbür ucuna koydu, ayağa kalktı çobanoğlu. Kız kardeşinin fotoğrafından, 15 yıldır yanında taşıdığı eski bir fotoğrafından büyütmüştü resmi. 3-4 yaş arası, saçları örgülü, yüzü yuvarlak, gözleri yumruk yumruktu. O zamanlar küçük kardeşin, kara kalemin karartıp ortaya çıkardığı görüntü ise duygu yüklüydü. Işıklar, gölgeler, çizintiler, büyüttüğü resme sevgisini, özlemini, yalnızlığını yansıtmıştı ağabey. Olmuş mu? Benzemiş mi? Büyütülmüş resmi aldı, pencereye döndü Cezmi. Nasıl iş bu? Böyle kalsın Fevzi, dokunma. 14-15 yıl önceki görmeyince büyümüyor. büyümesin, böyle de alıcısı çıkar bu kızın. Gülümsedi, resmi aldı, çekmeceye koydu çobanoğlu. Otursana ağabey, müftülükten ödünç alınmış ağaç koltuklardan birini gösterdi binbaşıya. Vakittir, gidelim mi? Gergindi, soruyu bekliyor gibiydi doktor. Sustu, önüne baktı kısa bir süre. Gidelim, gitmesine gidelim de ağabey, olur mu bu iş? Bilmem ki. Olur dedi Fehim Cezmi. Hep böyle olmuştur. Bahadır'la Aşir'in orman köylerinin birinden ötekine Nallıhan'a doğru kaçak topladıkları günlerde Nebahat Hanım'la kızlarının Osman elindeki çiftlikten Akşehir'e yaptıkları yolculuk Dayı Bey'in telgrafında yazıldığı kadar kolay geçmedi. Osman elinden Bozüyük'e, Bozüyük'ten öte ara ara her istasyonda durdu. Sabaha karşı gün ağarırken Eskişehir'e vardı tren. Bahadır'ın tezkere yazıp yanlarına kattığı refakat eri Nizam gitti geldi gitti geldi. Aktarma trenin olmadığını, Kütahya Afyon Akşehir yolcularının ortada kaldığını söyledi Nebahat Hanım'a. Anne ile kızları o gün istasyon komutanı binbaşının odasında Seyit Gazi Emirdağ üstünden Akşehir'e gidecek bir araba kolunun toparlanıp yola çıkmasını beklediler. Köyden köye 4 günden uzun sürdü bu yolculuk. Akşehir'e vardıklarında ağır bir sıtma nöbeti geçiriyordu Nebahat Hanım. Yol boyu battaniyelere sarılıp titreyerek atlatmaya çalıştığı nöbetler iyiden iyiye yormuş, direncini yok etmişti kadıncağızın. Cemal dayının evine vardıklarından sonra da gün aşırı sürdü bu nöbetler. Cemal Bey sıtmadır, uzun sürse de geçer gider diyenlerden değildi. Akşehir'de bulamadı, Konya'dan sulfata getirtti, kuvvet şurupları getirtti. Ablasının kendi evinden uzaklarda yatağa düşmesini önlemeye çalıştı. Cezmi ile Çobanoğlu binbaşı Tarli Bey'in hepsini bir araya getirdiği bir akşam yemeğinde tanıştılar. Ceza hakimi Cemal Bey ile Çobanoğlu ablasının sağlığında yakınan ceza hakimine dilerse hastayı bir de ben göreyim dedi. Bozkır'da başlayan ayaklanmanın alev alev Ankara'nın dört bir yanını sardığı, bir ucu ile Akşehir'e yöneldiği günlerde Cemal Bey'in durgun, iyicil, ağırbaşlı görünümünden beklenmeyen bir sertlikle isyancılara karşı çıkması kendisini tanıyanlardan çok tanımayanların dilindeydi. Geldiler, geliyorlar. Şehrin içindekiler, yaklaşmakta olanlar, kaymakamın odasında toplananlar, kaymakam, jandarma komutanı, müftü, telgraf müdürü bu badireden nasıl çıkılacağını konuşurlarken uzun süre susmuş, söze karışmamış ceza reisi. Söz uzamış, kimin ne yapacağı konusunda işe yarar bir karara varılamamış bir türlü. Oturduğu yerde diklenmiş, araya girmiş Cemal Bey. Şehirdeki yandaşlarını, isyancıları, buraya çağıranları biliyor muyuz efendim diye sormuş ansızın. Evet, çoğunu, birçoğunu, tevkif müzekkerelerini ben yazarım. Toplayınız, bu hıyanetin cezası idamdır. Toplayınız hepsini efendim diye kestirip atmış.